Item 59, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 619. Diğer türlü çevresel uyarı sistemlerimizin fazla tutucu olduğunu biliriz. Pek çok çevresel problemin multimilyarlık masrafları, ölçülü sıklıktaki yanlış alarmları haklı çıkarır. Buna ek olarak alarmların yanlış çıkmasının sebebi genellikle çok sıkı tedbirler aldığımız içindir. Örneğin bugün Los Angeles'taki hava kalitesinin 50 yıl önceki bazı felaket kehanetleri kadar kötü olmadığı bir gerçektir. Ancak bu tamamıyla Los Angeles ile Kaliforniya eyaletinin kirliliğe karşı pek çok önlem alması sayesinde böyle olmuştur. Örneğin araç emisyon standartları, dumanlı sis sertifikaları ve kurşunsuz benzin. Yoksa problemin ilk çıktığı zamanki kehanetleri abartılı olduğundan değildir. Nüfus krizi zaten kendi kendini çözmektedir. Çünkü dünyadaki nüfus artış oranı azalmaktadır ve böyle bir dünya nüfusu mevcut seviyesini ikiye bile katlamadan düzelecektir. Dünya nüfusunun mevcut seviyesinin iki katına ulaşmadan düzeleceği ile ilgili kehanet doğru çıkabilir veya çıkmayabilir. Ancak şu anda gerçekçi bir olasılık gibi görünmektedir. Ancak bu olasılığa yaslanıp rahatımıza bakamayız. Bunun iki sebebi vardır. Pek çok kritere göre dünyanın şimdiki nüfusu bile sürdürülemez bir seviyede yaşamaktadır. Ve daha önce bu bölümde açıklandığı gibi karşımıza çıkan daha büyük tehlike nüfusun ikiye katlanması değildir. Eğer 3. dünya nüfusu 1. dünya yaşam standartlarını kazanmayı başarır ise insanın çevreye olan etkisinin çok daha fazla artacağıdır. Bazı 1. dünya sakinlerinin soğukkanlılık ile dünyanın sadece 2,5 milyar daha fazla insanı barındıracağını söylediklerini duymak oldukça şaşırtıcıdır. Sanki mevcut dünyada bunca yetersiz beslenen ve günlük olarak 3 doların altında gelir ile yaşayan insan varken bu sayı kabul edilebilirmiş gibi. Dünya insan nüfus büyümesine süresiz olarak yer sağlayabilir. Daha fazla insan daha iyidir. Çünkü daha fazla insan demek daha fazla keşif ve nihayetinde daha fazla refah demektir. Bu fikirlerin ikisi de özellikle Julian Simon'inkilere uymaktadır. Ancak diğer pek çok kişi tarafından özellikle de ekonomistler tarafından benimsenmiştir. Bizim süresiz olarak nüfus artış oranlarını karşılayabilme gücümüz hakkındaki açıklama ciddiye alınamaz. Çünkü 2779 yılına gelindiğinde metrekare başına 10 kişi düşecek demektir. Ulusal refah hakkındaki veriler de göstermektedir ki daha fazla insanın daha fazla zenginliğe sebep olacağı iddiası ne var ki tam tersine sonuçlanacaktır. Nüfusun en kalabalık olduğu yukarıdan aşağıya 10 ülke, her birinde 100 milyondan fazla insan var. Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Pakistan, Rusya, Japonya, Bangladeş ve Nijerya'dır. En fazla zenginliğe sahip 10 ülke, kişi başına reel gayri safi yurt içi hasıla, GSYİH açısından yukarıdan aşağıda Lüksemburg, Norveç, ABD, İsviçre, Danimarka, İzlanda, Avusturya, Kanada, İrlanda ve Hollanda'dır. Her iki listede de adı bulunan tek ülke ABD'dir. Gerçekte büyük nüfuslara sahip ülkeler orantısız bir biçimde fakirdir. 10 ülkenin 8'i kişi başına 8 bin doların altında GSYİH'ye sahiptir ve 5 tanesi de 3 bin doların altındadır. Zengin ülkeler ise orantısız olarak az nüfusa sahiptir. 10 ülkenin 7'sinin 9 milyonun altında nüfusu vardır ve 2 tanesinin de 500 binin altındadır. İki listeyi birbirinden ayıran nokta nüfus büyüme oranlarıdır. Zengin ülkelerin 10 tanesi de çok düşük nüfus büyüme oranına sahiptir. Yılda %1 veya daha az. En kalabalık olan 10 ülkenin 8'i ise en zengin olan herhangi bir ülkeden daha yüksek nüfus büyüme oranına sahiptir. Düşük nüfus büyüme oranına pek de hoş olmayan yollarla sahip olan iki büyük ülke bunların dışındadır. Çin ve Rusya. Çin hükümet emriyle ve zorla kürtaj yaptırarak nüfusu kontrol etmektedir. Rusya'nın ise trajik sağlık problemlerinden dolayı nüfusu azalmaktadır. Bundan dolayı deneysel olarak da ispatlanmıştır ki daha fazla insan ve daha yüksek nüfus artış oranı daha fazla zenginlik anlamına gelmemektedir. Bilakis daha fazla fakirlik anlamına gelmektedir. Çevresel kaygılar, umutsuz üçüncü dünya sakinlerine ne yapmaları gerektiğini söylemekle ilgisi olmayan, zengin birinci dünya yuppileri tarafından satın alınabilir bir lükstür. Bu görüşü ekseriyetle üçüncü dünya tecrübesi olmayan zengin birinci dünya yuppilerinden duymuşumdur. Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Afrika, Peru ve büyüyen çevre problemleriyle nüfusa sahip diğer üçüncü dünya ülkeleriyle ilgili tüm tecrübelerim içerisinde buradaki insanların nüfus artışı, ormanlık alanların azalması, aşırı derecede balık avı ve diğer problemler yüzünden zarar gördüklerinin farkında olmalarından çok etkilendim. Bunun farkındalar, çünkü bunun cezasını evleri için bedava kereste bulamayarak, kütle halinde toprak kaymasına maruz kalarak ve sürekli olarak duyduğum trajik bir şikayet, çocukları için giysi kitap alamayarak ve okul harçlarını ödeyemeyerek çekiyorlar. Kasabalarının hemen arkasında bulunan ağaçların kesilmesinin sebebi, ya yozlaşmış bir hükümetin onların şiddetli protestolarına rağmen kesilmesini emretmiş olması, ya da çocukları için gelecek seneye para bulabilmenin başka yolunu bulamamış olmalarındandır. Üçüncü dünyada yaşayan arkadaşlarım 4 ila 8 arası sayıda çocuğa sahiptirler. Bu aileler birinci dünyada çeşitli doğum kontrol yöntemleri olduğunu duyduklarını ve bu önlemleri kendilerinin de tatbik etmek istediklerini, fakat ABD hükümeti yabancı yardımı programlarına aile planlaması için fon ayırmayı reddettiğinden, kendilerinin de paraları yetmediğinden tedarik edemediklerini belirtmektedirler. Varlıklı birinci dünya insanları arasında yaygın olan, ancak çoğunlukla pek telaffuz etmedikleri bir başka görüş ise, tüm çevre problemlerine rağmen onların kendi tarzları içerisinde gayet güzel yaşamlarına devam ettikleri ve problemlerin kendilerini pek ilgilendirmediği, çünkü problemlerin çoğunlukla üçüncü dünya insanlarının üzerine yük olduğu görüşüdür. Bu kadar kör olmak politik açıdan da pek doğru değildir. Aslında zenginler çevre problemlerine bu kadar duyarsız değildirler. Birinci dünya şirketlerinin CEO'ları da yemek yiyor, su içiyor ve havayı soluyor. Tıpkı bizler gibi. Genellikle şişelenmiş su içerek su kalitesi ile ilgili problemlerden kaçmayı başarıyorlarsa da, onlar da bizler gibi yiyecek veya hava kalitesi problemlerine maruz kalmaktan kurtulamıyorlar. Zehirli maddelerin yoğunlaştığı seviyelerdeki besin zincirinden onlar da yararlanıyorlar. Üreme konusunda bozulmalara maruz kalabiliyorlar. Çünkü yedikleri içerisinde zehirli madde bulunabiliyor ya da bunları solumak zorunda kalabiliyorlar. Bu durum onların daha yüksek oranlarda kısırlığa maruz kalmalarına yol açıyor ve yeniden üreyebilmek için tıbbi yollara gittikçe artan bir sıklıkla başvuruyorlar. Buna ek olarak Maya kralları, Grönland İskandinavya kabile reisleri ve Paskalya adası reisleri ile ilgili ortaya çıkan sonuçlardan biri de, zengin insanların çökmekte olan bir toplumu yönetirlerken uzun vadede kendilerinin ve çocuklarının çıkarlarını da güvence altına almadıklarıdır. Halktan tek farkları sadece açlığı ve ölümü mümkün olan en uzun süre kendilerinden uzakta tutabilme ayrıcalığını satın almış olmalarından ibarettir. Ancak o anın gelmesi de kaçınılmaz olmuştur. Bir bütün olarak birinci dünya toplumuna bakarsak, kaynak tüketim miktarları dünyanın toplam tüketiminin çoğunu içine almaktadır. Kaldı ki tüketim de bu bölümün başında açıklanmış olan etkileri yükseltmektedir. Bütün olarak sürdürülemez tüketim, birinci dünyanın mevcut gidişatta pek fazla devam edemeyeceği anlamına gelmektedir. Üstelik bu gidişat üçüncü dünya hiç var olmasaydı veya bize yetişmeye çalışmasaydı da olacaktı. Eğer bu çevresel problemler umutsuz bir hale gelirse, ki bu gelecekte çok uzun bir zaman sonra olacaktır, ben öldükten sonra, dolayısıyla onları ciddiye alamam. Aslında bu bölümün başında incelenmiş olan ve mevcut oranlarda seyreden önemli çevre problemlerinin birçoğu ve hatta hepsi şimdi hayatta olan genç yetişkinlerin yaşamları içerisinde artmış olacaktır. Çocuk sahibi olan pek çoğumuz çocuklarımızın geleceğini korumayı en büyük öncelik olarak görür ve bunun için zamanımızı ve paramızı veririz. Onların eğitimine, yiyeceklerine ve giyeceklerine para harcar, vasiyetnameler hazırlar ve onlara hayat sigortası yaptırırız. Bunların hepsi en az bir 50 yıl kadar hayatlarını iyi yaşamalarına destek olmak amacıyla yapılmıştır. Eş zamanlı olarak çocuklarımızın en az bir 50 yıl kadar yaşayacağı dünyaya zarar verecek şeyler yaparken, bütün bunları kendi çocuklarımız için yapmamız bize bir şey ifade etmez. Bu paradoks kabilinden durum benim de kişisel olarak suçlu olduğum bir durumdur. Çünkü ben de 1937'de doğdum ve dolayısıyla çocuklarımın doğumundan önce 2037 yılına planlanmış hiçbir olayı, küresel ısınma veya tropikal yağmur ormanlarının tükenişi ciddiye almadım. Zaten o yıl gelmeden ölmüş olacaktım. Hatta 2037 tarihi bile bana gerçek dışı görünüyordu. Ancak ikiz oğullarım 1987'de doğduklarında ben ve karım da çocukların okulları, hayat sigortaları ve vasiyetnameler gibi ebeveynlere özgü klasik endişelere yakalandığımızda büyük bir sarsıntıyla farkına vardım ki 2037 yılı çocuklarımın benim şimdiki yaşım olan 50'ye geldikleri yıl olacaktı. Yani bu hayali bir yıl değildi. Dolayısıyla dünya o tarihte tam bir pisliğe dönüşecek ise tüm malımızı, mülkümüzü çocuklarımıza vasiyet etmenin ne manası kalırdı ki? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşadığım 5 yıl sonunda Japon kökenleri olan Polonyalı bir ailenin damadı olduğumda ilk olarak ebeveynlerin kendi çocuklarına çok iyi bakmalarına rağmen çocuklarının gelecekteki dünyasına iyi bakmadıkları zaman neler olacağını düşünmüştüm. Polonyalı, Alman, Japon, Rus, İngiliz ve Yugoslav arkadaşlarımın aileleri de çocuklarına hayat sigortası yaptırmışlar, vasiyetname hazırlamışlar ve tıpkı benim ve karımın da çok kısa bir süre önce yapmaya başladığı gibi okulları hakkında ince planlar hazırlamışlardı. Bazıları zenginli ve çocuklarına vasiyet edecek değerli mülkleri vardı. Fakat çocuklarının dünyasını umursamamışlar ve İkinci Dünya Savaşı felaketinin içine düşmüşlerdi. Sonuç olarak benimle aynı yıl doğan Avrupalı ve Japon arkadaşlarımın çoğunun da çeşitli şekilde hayatları solmuştu. Öksüz kalmışlar, çocukluk yaşlarında bir veya iki ebeveynden birden ayrılmak zorunda kalmışlar, evleri bombalanmış, okul imkanlarından mahrum kalmışlar, ailelerinin mülklerinden mahrum kalmışlar veya savaş ve toplama kampları anılarıyla yüklü ebeveynler tarafından yetiştirilmişlerdi. Eğer bugün çocuklarımızın dünyası hakkında kötü bir hata yaparsak, en kötü senaryo belki bundan farklı olacaktır. Ancak kesinlikle aynı şekilde nahoş olacaktır. Bu durum düşünmemiş olduğumuz bilinen diğer ifadeler ile bizi karşı karşıya getiriyor. Modern toplumlar ile çökmüş olan Paskalya Adası, Maya ve Anasazi toplumlar arasında büyük farklar vardır. Dolayısıyla geçmişten öğrendiğimiz dersleri direkt uygulayamayız. Ve dünya gerçekten de hükümetlerin ve büyük şirketlerin durdurulamaz düzeydeki kasıp kavuran gücü altında şekilleniyor ise bir birey olarak ben ne yapabilirim ki? Önceki sözlerin tersine bu ikisi geçerlidir ve çürütülemezler. Bu bölümün kalan kısmını ilk soruya ayıracağım ve ek bilgiler kısmında da diğer soruya değineceğim. Geçmiş ve bugün. Geçmiş ve günümüz arasındaki paralellikler birbirine yeterli derecede yakın mıdır? Ve Paskalya Adalıların, Henderson Adalıların, Anasazi, Maya ve Grönland İskandinav toplumlarının çöküşleri modern dünya için ders olabilir mi? İlk başta açık farklılıklara değinen bir eleştirmen itiraz etmeye kalkışabilir. Tüm bu eski insanların çöküşlerinin günümüz ile alakasını kurmak komik olur. Özellikle de modern ABD'de. Bu eski zaman insanları bize kar getiren ve yeni çevre dostu teknolojiler keşfederek problemlerimizi çözmemize izin veren modern teknolojinin nimetlerinden faydalanmamışlardır. Onlar aptalca davranmışlar, kendi çevrelerine son derece belirgin, salakça hasarlar vermişlerdir. Örneğin ormanlarını kesmişler, protein kaynakları olan vahşi hayvan avını abartmışlar, toprağın üst tabakasının kayıp gitmesine seyirci kalmışlar ve su sıkıntısı içinde olan kuru alanlara şehirler kurmaya kalkışmışlardır. Kitapları olmayan aptal liderleri vardı ve tarihten bir şey öğrenemiyorlardı. Dolayısıyla onları pahalı ve istikrarlarını bozan savaşlar içine sürüklüyor, ülke içindeki problemlere önem vermek yerine sadece güç elde etmek için yaşıyorlardı. Umutsuz ve aç göçmenler ülkelerini istila etmiş ve toplumlar birbirinin ardına çökmüştür. Bunun üzerine bu toplumlardan çıkan mülteci seli henüz çökmeyen toplumların kaynaklarını tüketmek üzere yola çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında biz modern insanlar bu ilkel eski toplumlardan tamamıyla farklıyız ve onlardan öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok. Özellikle de biz ABD olarak dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesiyiz. Dünyanın en üretken çevresine, akıllı liderlere, güçlü ve vefalı müttefiklere, güçsüz ve önemsiz düşmanlara sahibiz. Dolayısıyla bu kötülüklerin hiçbiri bizim başımıza gelmez. Evet, geçmiş toplumlar ile bugünün modern dünyasının durumları arasında büyük farklılıklar vardır. En belirgin olan farklılık ise bugün dünyada daha fazla insanın yaşıyor olması ve çevreye geçmişte olduğundan daha çok etki meydana getirecek daha fazla teknolojiye sahip olmasıdır. Bugün dünya üzerinde 6 milyardan fazla insan buldozerler gibi ağır makineler ve nükleer güçle donanmış vaziyettedir. Oysa Paskalya adalılar taşları yontan ve kas gücüyle çalışan en fazla 10 binlerce insana sahipti. Buna rağmen Paskalya adalılar çevrelerini harap etmeyi başarmışlar ve toplumlarını çökme noktasına getirmişlerdir. Bu fark bugün bizim için riskleri azaltmaktan ziyade ne var ki giderek arttırmaktadır. İkinci büyük farklılık globalleşme ile gelir. Şimdi birinci dünya içerisinde bulunan çevre problemlerinin dışına çıkalım ve geçmiş toplumların çöküşlerinden alınacak derslerin bugün üçüncü dünyanın herhangi bir ülkesine tatbik edilebilir mi soralım. Önce fil dişinden bir kulede yaşayan, dünyanın gerçeklerinden uzak, bir başka deyişle çevre hakkında çok şey bilen, ancak deniz aşırı ülkelerin karşılaştığı en büyük çevresel problemleri veya nüfus yoğunluğunu veya ikisini birden bilecek kadar bile gazete okumayan ve politikaya hiçbir ilgi duymayan bazı akademik ekoloji uzmanlarına soralım. Böyle bir çevreci, bu açıkça onların akılsızlığı. Çevresel açıdan baskı altında bulunan veya aşırı nüfus yoğunluğu yaşayan ülkeler kesinlikle Afganistan, Bangladeş, Burundi, Haiti, Endonezya, Irak, Madagaskar, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipinler, Ruanda, Solomon Adaları ve Somali ile diğerleridir. Sonra gidip dünyanın en sorunlu noktalarını sayabilecek kadar bile çevre ve nüfus problemlerinden habersiz ve umursuz olan birinci dünyadan bir politikacıya şu soruyu sorun. Hükümet gücü zaten bastırılmış veya çökmüş olan veya şimdi çökme riski altında bulunan, son iç savaşlardan dolayı zarar görmüş, kendi yaşadıkları problemlerden dolayı bizim gibi zengin birinci dünya ülkelerine de problem yaratan ve bu yüzden kendilerine yabancı yardımı sağlanması gereken, vatandaşları illegal yollarla bize sığınan veya isyanlar ile teröristlerle başa çıkabilmeleri için kendilerine askeri yardım yapılması gereken ve hatta kendi birliklerimizi bile göndermek zorunda kalabileceğimiz ülkeler hangileridir? Politikacı şöyle cevap verecektir. Bu açıkça onların akılsızlığı. Politik açıdan problemli noktalar kesinlikle Afganistan'ı, Bangladeş'i, Burundi'yi, Haiti'yi, Endonezya'yı, Irak'ı, Madagaskar'ı, Mongolia'yı, Nepal'i, Pakistan'ı, Filipinler'i, Ruanda'yı, Solomon Adaları'nı ve Somali'yi ve artı diğerlerini içine almaktadır. Sürpriz. Her iki liste de aynı. İki liste arasındaki bağlantı oldukça şeffaf. Bunlar modern dünyada mücadelesini sürdüren eski Maya, Anasazi ve Paskalya adalıların problemleri. Geçmişte olduğu gibi bugün de çevre açısından baskı altında olan ve nüfus yoğunluğu yaşayan veya iki yükü birden taşımak zorunda kalan ülkeler politik olarak da baskı altında ve hükümetleri çökme riski altındadır. İnsanlar umutsuz olduklarında, yeterli beslenemediklerinde ve umutları kalmadıklarında hükümetlerini suçlamaktadırlar. Problemlerinin sorumlusu olarak onları görmekte veya problemlerini çözmekten yoksun olduklarını düşünmektedirler. Kaç paraya olursa olsun göç etmeye çalışırlar, birbirleriyle toprak için kavga ederler, birbirlerini öldürürler, iç savaş başlatırlar. Kaybedecek bir şeyleri olmadığını anlamışlardır. Dolayısıyla terörist olurlar veya terörizmi destekler ya da hoşgörü gösterirler. Bu bağlantıların sonuçları şöyledir. Bangladeş'te, Burundi'de, Endonezya'da ve Ruanda'da patlak veren katliamlar, listede olan pek çok ülkede meydana gelen iç savaşlar ve isyanlar, Birinci Dünya'dan askeri yardım talebinde bulunan Afganistan, Haiti, Endonezya, Irak, Filipinler, Ruanda, Solomon Adaları ve Somali. Ayrıca Somali'de ve Solomon Adaları'nda henüz yaşanmış olduğu gibi merkezi hükümetin çöküşüyle bu listedeki tüm ülkelerde görülen aşırı fakirlik. Bundan dolayı modern devlet başarısızlıkları, örneğin isyanlar, vahşi rejim değişiklikleri, otoritenin çöküşü ve katliamlar, yüksek oranda bebek ölümleri, hızlı nüfus artışı, 10'lu ve 20'li yaşların sonlarına gelmiş yüksek orandaki genç nüfus, gelecek planları olmayan ve askere alınma vakti gelmiş işsiz genç erkekler sürüsü gibi çevre ve nüfus yoğunluğu sıkıntılarının ölçüleri olduklarını kanıtlamıştır. Bu baskılar toprak, Ruanda'da olduğu gibi, su, ormanlar, balık, petrol ve mineraller üzerinde çatışmalar yaratmaktadır. Bunlar sürekli olarak iç çatışma çıkarmakla kalmamakta, politik ve ekonomik nedenlerle mültecilerin göç etmelerine ve otoriter rejimlerin komşu ülkelere saldırması ile ülkeler arası savaşların yaşanmasına da sebep olmaktadırlar. Kısacası geçmiş toplumların çöküşlerinin modern toplumlarla paralellik gösterip göstermedikleri ve ders çıkarmamız için bize yol gösterip göstermedikleri tartışılmaz bile. Ayrıca vardığımız sonuç da son derece açıktır. Toplumsal çöküşler son zamanlarda gerçekten de yaşanmaktadır ve diğer olayların da eli kulağındadır. Bunun yerine asıl sorulması gereken soru, daha kaç tane ülkenin buna katlanmak zorunda kalacağıdır. Teröristlere gelince, siyasi katillerin, intihar bombacılarının ve 11 Eylül olayı faillerinin eğitimsiz ve fakir değil de eğitimli ve para pul sahibi oldukları fikrine itiraz edebilirsiniz. Fakat bu doğrudur. Onlar kendilerine destek olunması ve hoşgörü gösterilmesi için umutsuz bir topluma muhtaçtırlar. Gerçi her toplumun kana susamış fanatiği olabilir. ABD Timothy McVeigh'i ve Harvard eğitimi almış Theodor Kaczynski'yi kendi üretmiştir. Fakat yine de ABD, Finlandiya ve Güney Kore gibi refah içindeki toplumlar iyi iş imkanları sunarlar ve genel olarak fanatiklerine destek vermezler. Çevresel açıdan hasar görmüş ve aşırı nüfus yoğunluğu yaşayan uzak ülkelerin problemleri globalleşme yüzünden bizim problemimiz haline gelmektedirler. Globalleşmeyi şöyle düşünebiliriz. Zengin ve ileri olan Birinci Dünya sahip olduğu internet ve Coca-Cola gibi iyi şeyleri fakir ve geri kalmış Üçüncü Dünya'ya gönderiyor gibi algılamış olabiliriz. Fakat globalleşme dünya çapındaki gelişmiş iletişimden başkası değildir. Dolayısıyla her iki yönde de pek çok şeyi bir taraftan diğerine taşımaktadır. Bir başka deyişle ifade etmek gerekirse, globalleşme Birinci Dünya'dan Üçüncü Dünya'ya nakil edilen güzel şeylerle sınırlı değildir. Birinci Dünya'dan gelişmekte olan ülkelere nakledilenlerin içinde henüz bahsetmiş olduğumuz sanayileşmiş uluslardan her yıl Çin'e maksatlı olarak taşınan milyonlarca tonluk çöplük vardır. Dünya çapında maksatsız olarak taşınan çöp nakliyesinin miktarını anlayabilmek için Güneydoğu Pasifik Okyanusu'ndaki küçücük Oeno ve Dujie Mercan Adaları'nın kumsallarındaki çöpleri bir düşünün. Bu adalar insanların yaşamadığı, tatlı suyu olmayan, teknelerle bile pek nadir ziyaret edilen ve dünyanın en uzak kara parçaları arasında bulunan yerlerdir. Uzak ve ıssız Henderson Adası'ndan bile 100 milin üzerinde uzaklıktadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu adaların kumsallarında metre başına ortalama bir miktar çöp bulunmaktadır. Bunlar gemilerden veya binlerce mil uzaklıktaki Pasifik sınır üzerindeki Asya ve Amerika ülkelerinden sürüklenmiş olmalıdırlar. İçlerinde en çok rastlananlar plastik çantalar, cam simitleri, gözlük ve plastik şişeler, özellikle Japonya'dan gelen Suntory viski şişeleri, halatlar, ayakkabılar, ampuller, futbol topları, oyuncak askerler, uçaklar, bisiklet pedalları ve tornavida gibi çeşitli döküntülerdir. Birinci Dünya'dan gelişmekte olan ülkelere taşınanlarla ilgili olarak feci bir örnek daha verebiliriz. Zehirli endüstriyel kimyasallar ile böcek ilaçlarının seviyeleri, kanlarında en yüksek miktarda çıkanlar, Doğu Grönland'daki insanlar ile Sibirya'da yaşayan Eskimolar olmuştur. Aslında bu insanlar kimyasal üretim veya yoğun kullanımın bulunduğu alanlardan en uzakta yaşayan insanlar arasındadırlar. Bununla beraber kandaki civa seviyeleri de akut civa zehirlenmesi ile bağdaşmış bir düzeydedir. Eskimoların annelerinin sütü içindeki zehirli PCB, Polychlorinated Biphenyls seviyesi bu sütü tehlikeli atık olarak sınıflandırabilecek kadar yüksek bir orandadır. Kadınların bebekleri üzerindeki etkiler, işitme kaybı, beyin gelişiminin bozulması, bağışıklık sisteminin ortadan kalkması ve buna bağlı olarak kulak ve solunum enfeksiyonlarının yüksek oranlarda görülmesini içine almaktadır. Neden Amerika ve Avrupa'nın endüstriyel uluslarından gelen zehirli kimyasal seviyeleri Eskimolar'da şehirli Amerikalılar ile Avrupalılar'da olduğundan daha yüksektir? Çünkü Eskimoların başlıca besin kaynakları balinalar, foklar, balıklarla beslenen deniz kuşları, kabuklu yumuşakçalar ve karidestir. Kimyasallar bu besin zincirinin her aşamasında biraz daha yoğunlaşmaktadırlar. Arada sırada deniz mahsulleri tüketen birinci dünyada yaşayan bizler de bu kimyasalları mideye indirmiş oluruz. Ancak daha küçük miktarlarda. Yine de bu deniz mahsulü yemeği keserseniz güvende olursunuz demek değildir. Çünkü ne yerseniz yiyin bu kimyasalları midenize indirmekten kurtulamazsınız. 59. ayrımın sonu. Sayfa 628.